Merhaba, Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Ben Sefa Şengül. Bugün Türkiye'nin sınır komşusu Irak'la ilişkilerini konuşacağız. 1968 darbesinden sonra Baas hükümetinin başa gelmesi ve ardından gelen İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşı, ABD ambargosu ve 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgal etmesi, bozulan demografik yapı, milis güçler ve ülke içinde bir bölgesel yönetim, Türkiye'nin güneyinde 378 kilometrelik kara sınır ülkesinde bunlar yaşanırken tabii ki iki ülke arasındaki dengelerin de sabit kalması zor oluyor. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, kısa ismiyle ORSAM'dan Irak Çalışmaları Koordinatörü Doktor Bilgay Duman bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Sefa Bey, beni ağırladığınız için.
Hocam gerçekten de bir nefeste söylenmesi çok zor şeyler yaşanmış
evet,
son
evet,
50 maalesef. Yılda Irak'ta. Konuşacağımız çok şey var ama şöyle başlayalım isterseniz. Bu kadar olay yaşanırken şimdi Türkiye-Irak ilişkileri nasıl gelişti? Çok kısa bize bir özet çıkartırsanız.
Şimdi Türkiye-Irak ilişkilerini dönemsel olarak ele almak lazım. Zira hem Irak iç politikasındaki istikrarsızlık, hem dış müdahalenin getirmiş olduğu unsurlar, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal zaten süreci başlı başına iki ülke arasındaki ilişkileri farklılaştırdı. Tabii Irak'taki sosyal yapının farklılığı, bu sosyal yapıya belki de çok uygun olmayan bir federatif yapının getirilmesi, Irak'taki devlet sistematiğinin de oturmasının önüne geçti. Yani devlet kurumsallaşması sağlanamadı. Böyle olunca zaman zaman Türkiye devlet-devlet ilişkisi kurmakta, zaman zaman karşılığında kurumsal bir muhatap bulmakta zorlandı bu anlamıyla ve inişli çıkışlı bir Türkiye-Irak ilişkileri seyrini gördük. Zira 2003'te Amerika Irak'ı işgal ettiğinde, hatırlayacak olursanız o dönemde 1 Mart tezkeresi meselesi gündemdeydi ve 1 Mart tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmeyince sanki Türkiye bu konuda biraz cezalandırıldı gibi bir durum ortaya çıktı ve Irak'ta 2003 sonrası oluşan siyasi süreçte biraz olsun dışarıda kaldı. Bu noktada 2003-2005 arası bir ayrıca değerlendirmek lazım. Çünkü 2003-2005 arasında Türkiye'nin çok müdahil olmadığı bir Irak'ta siyasal yapılanma ortaya çıktı ama şimdi tabii Irak'taki iç dengeler, işte Irak'taki farklı etnik ve mezhepsel grupların pozisyonları, Irak'taki o siyasal sürecin de dengesiz ilerlemesine sebebiyet verdi ve bir nebze olsun Türkiye'nin desteğine ihtiyaç ortaya çıktı ki hatırlayacak olursanız 2005'te özellikle Sünnilerin siyasi sürece entegrasyonu konusunda Türkiye'nin etkin bir rol oynadığını görmüştük. O yaz döneminde işte 2005 yaz döneminde Türkiye'ye gelen Sünni liderler Irak'taki seçimlere katılma konusunda olumlu kararlar almışlardı ve Türkiye 2005'ten itibaren Irak siyasetinde etkili bir süreç, etkili bir aktör haline geldi. Bunda tabii ki Irak içerisinde yaşanan dengelerin etkisi vardı söylediğim gibi. Tabii 2005-2009 arası belki de Türkiye'nin Irak merkezi hükümetiyle en yüksek düzeydeki ilişkiye ulaştığı süreci yaşadık. Bu dönemde hatırlayacak olursanız özellikle 2008'de şimdiki Cumhurbaşkanımız o dönem başbakanlık görevini yürütüyordu. Başbakanken 2008 yaz aylarında Irak'ı ziyaret etmiş ve 48 alanda mutabakat muhtırası imzalanmış. Evet. Ve Türkiye ile Irak arasında yine terörle mücadelede yüksek düzeyli işbirliği yapılanması koordinasyon komitesi kurulmuştu. Ancak 2009 sonrasında gittikçe farklılaşan bir Türkiye-Irak ilişkilerini gördük. Özellikle 2010 seçimleri, Irak'ta yapılan 2010 seçimleri Türkiye-Irak ilişkilerinin bozulmaya başladığı yılları beraberinde getirdi. Peki ne değişti? Bunu ifade etmek gerekiyor. Bir, bence Amerikan askerlerinin çekilmeye başlaması itibariyle 2010'da İran'ın etkisini artırması, tabii Türkiye'nin Irak'taki etkisini yavaş yavaş kırmaya başladı. Çünkü o dönemdeki Nur el-Maliki hükümeti daha çok İran yanlısı bir çizgi ilerletti ve Sünnilere yönelik olumsuz adımlar attığını görmüştük.
Bir demografi değişimi de gördük değil mi?
Demografi orada? Değişimi oldu, mezhep savaşı oldu. Yani 2006'daki mezhep savaşı belki de Orta Doğu'nun bugüne kadar gördüğü en kanlı iç savaşlardan biriydi aslında maalesef. Ama çok kısa sürede de atlatılamadı. Nitekim onun etkilerini zaten 2010 sonrasında da gördük. Amerikan askerleri çekildi. El-Kaide'nin çok yoğun bir orada etkin pozisyonu aldığını gördük. Hükümet gittikçe mezhepsel bir tavır almaya başladı. Kürtlerle arası bozuldu, Sünnilerle arası bozuldu ve Türkiye ile de bu nebzede arası bozuldu. Ve gittikçe Türkiye'den uzaklaşan bir Irak hükümetini gördük. Tekim 2011'de Arap Baharı olarak ifade edilen sürecin başlamasıyla yani Orta Doğu'daki halk hareketlerinin başlamasıyla beraber Türkiye ve Irak'ın farklı konumlanmaya başladığını gördük bölgedeki olayları. Özellikle Suriye konusu Bunun bence en önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Türkiye Suriye meselesinde daha rejim muhalifi bir pozisyon sergilerken İran Rusya denkleminde Irak da biraz daha bu ekibin içerisine katıldı ve Suriye denklemi Türkiye ve Irak'ı gittikçe birbirinden uzaklaştırdı. Irak'ta da zaman zaman protesto gösterilerinin yaşandığını gördük 2012-2013 döneminde. Ve 2014'te IŞİD'in ortaya çıkmasıyla beraber aslında hem Orta Doğu'nun hem bölgesel denklemin hem de küresel denklemin aslında farklılaştığı bir aktör yapısıyla karşı karşıya kaldık. 2014-2017 arası Irak'ta terör örgütü IŞİD'le mücadele, yani DAEŞ'le mücadele dönemiyle geçti. Bu dönemde de ilişkiler her ne kadar zaman zaman temas kurulmuş olsa da zaten DAEŞ'le mücadele konusunda Türkiye'nin de vermiş olduğu destek vardı Irak'a. İlişkiler ama yine üst düzeye çıkamadı. Çünkü Irak en önemli hedefi DAEŞ'i bir an önce topraklarından silmekti. Ama Türkiye bu süreçte belki de Irak'a en fazla destek veren ülkelerden bir tanesi oldu. Ne yaptı Türkiye? Uluslararası koalisyona destek verdi. IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyona. Aynı zamanda 2018'de Kuveyt'te yapılan Irak'a donörler konferansında en büyük krediyi sağlayan ve en büyük desteği veren ülke Türkiye oldu. Bu Türkiye'nin Irak'a dair nasıl bir bakış açısı içerisinde olduğunu gösterdi. Nitekim 2018'den sonra 2019'da Irak'ta protesto gösterileri başladı. Hatırlayacak olursanız o devrimsel gösteriler. 2019'dan sonra aslında Irak'taki dengelerin de değişmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu da değişmeye başladığını görüyoruz. Çok taraflı işbirlikleri geliştirilmeye çalışılıyor. Ve Türkiye'nin Irak'a başlatmış olduğu Pençe Harekatları serisiyle beraber Irak'la temasımız da değişmeye başladı. O yüzden 2018 sonrası da farklılaşan bir Türkiye-Irak siyaseti gördük. Nitekim yani 2009-2014 arası biraz daha yerel güçlerle Türkiye, yerel aktörlerle Irak siyasetinde etkili olmaya başladı. O dönemde işte Musul'da başkonsolosluk açıldı, Erbil'de başkonsolosluk açıldı, Basra'da başkonsolosluk açıldı. Yani Türkiye-Irak'la temasını hiçbir zaman kopartmadı ki. 2017 hatırlayacak olursanız bir referandum yapılmıştı Kürt bölgesi tarafından, bölgesel Kürt yönetimi tarafından. Bu referandum sonrası Irak'la ilişkiler de çok daha yakınlaştı. Çünkü Türkiye bu referanduma karşıydı. Hatta Türkiye-Irak-İran üçlüsü arasında bir böyle hani ortak uzlaşı referanduma karşı ortaya çıkmıştı. Iraklılar Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığını bence bugün itibariyle daha iyi anlamaya başladılar gibi geliyor. Çünkü Türkiye'nin Irak politikası, Türkiye'nin Irak politikasının prensipleri aslında çok net ve bunlar hiç değişmedi. Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ve devam ettirilmesi, korunması, iki dış müdahalenin tekrar olmaması, sınırların değişmemesi, Türkiye-Irak ticaret hacminin artırılması, Irak'ın refahının ve istikrarının sağlanması, en nihayetinde de tabii ki Türkmenlerin siyasi ve hukuki haklarının verilmesi ve Türkiye'nin Irak dış politikasının öncelikleri arasında.
Yani bu da aslında Türkiye bir kazan-kazan ilişkisini
tabii ki
gözetiyor. Ama şimdi baktığımız zaman Irak'ta gerçekten çok çeşitli bir yapı var. Bunların içerisinde hani ırklardan ve şeylerden bağımsız, mezheplerden bağımsız olarak hani üç ana
siyasal
başlık
olarak
siyasal olarak Kürtler, Araplar ve Şiiler olarak, yani Şiilerden de Kürt ve Araplar da, hani tabii ki onu bir ırk bağlamında söylemiyorum ama hani genel başlıkta bakıldığında böyle bir yapı var. Ve bunu sürdürülebilir hale getirme gerçekten bir komşu devlet için çok zor. Çünkü sürekli değişiyor muhataplarınız.
Doğru.
Güç değişiyor, milis güçler bazen devreye giriyor. Şimdi bu bağlamda ele aldığımızda son dönem ilişkilerine geleceğim aslında buradan. 14 Mart'ta önemli bir hatta diplomasi çıkartması yaptı diyebiliriz Türkiye Irak'a. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, yine Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın, yine İçişleri Bakan Yardımcımız da oradaydı. Bu ziyareti, şimdi Türkiye son dönem ilişkileri için, Türkiye-Irak ilişkilerinin son dönemi bağlamında bunu nasıl okumak lazım? Nereye gidiyoruz?
Aslında kaldığımız yerden de devam etmiş oluyoruz bunu ifade ederek. Çünkü 2019 sonrasında aslında Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yapmış olduğu, yürütmüş olduğu Pençe Harekatları serisiyle beraber terörle mücadele daha etkin ve sahada bir mücadele konseptine geçtiğini gördük. Bunu zaten Suriye'de yapmıştı. İşte Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı'yla bunları zaten yapmıştı. Ama Irak'ta, Suriye'de yapmış olduğu gibi böyle bir terörle mücadele operasyonuna girişip yerinde ve işte alan hakimiyeti konseptiyle bir mücadeleye girişmemişti. Ama 2019 her şeyin değiştiği dönem oldu. Pençe Harekatları serisiyle beraber Türkiye 2023'e gelene kadar yoğun bir terörle mücadele sergiledi. Irak'tan belki de hiç çıkmadan. Şimdi tabii bu bence önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü Türkiye'nin özellikle Irak'ın kuzeyindeki o dağlık kırsal alanda yapmış olduğu operasyonlarla PKK kuzeyden baskılanmış ve Türkiye sınırından uzaklaştırılmış ve biraz daha Irak şehirlerine yaklaşır bir pozisyon sergilemeye başladı. Özellikle son bir yıllık süreçte baktığınızda artık terör örgütünün Irak içinde bir tehdit boyutuna ulaştığını görmeye başladık ki zaman zaman Irak güvenlik güçlerini hedef aldılar. Zaman zaman Irak şehirlerinde göründüler ki Süleymaniye'deki varlığı belki biraz sonra daha detaylı konuşacağız. Süleymaniye'deki varlığı zaten ayyuka çıkmış durumda. İşte Kerkük'te, Musul'un güneyinde, Mahmur'da, işte yine Tel Afar'ın hemen kuzeyinde, Sincar'da, yani özellikle Türkmenlerin de yaşadığı yerlerde etkili olmaya başlayan bir PKK varlığı ortaya çıktı ve Irak güvenlik güçleriyle temas haline girmeye başladılar. Yani artık Irak otoritesine bir tehdit haline gelmeye
ya biz
başladı.
Biz bunun aynısını aslında bu aynı tabloyu Suriye'de görmüştük.
Evet, evet.
İçeriye girdikçe PKK ve işte hani farklı isimlerle oralarda bulundurduğu güçleri diyelim. Aynısını Suriye'de yaşadık. Belki de bunun Irak versiyonunun yaşanmaması için. Çünkü Suriye artık failed state olarak kabul ediliyor. Uluslararası ilişkiler alanında da hocam. Burada belki Irak, hani bir yönetim var karşınıza ve bundan bunu talep ediyorsunuz değil mi?
Yani burada işte esas ikinci önemli mesele, yani birinci mesele Türkiye-Irak ilişkilerinin hani nasıl bu noktaya geldiğimizde Türkiye'nin yapmış olduğu terör yönelik operasyonlardı. Ve Pençe Kilit Harekatları'yla önemli bir başarı sağlandı ve Türkiye orada haklılığını ortaya çıkarttı. Çünkü biz hep şunu söylüyorduk Türkiye olarak, evet PKK bir tehdit Türkiye açısından, Türkiye'yi hedef alıyor. Ama aynı zamanda sizler için de, komşu ülkeler için de tehdit.
Evet.
Ve bunu Irak görmüş oldu. Çünkü dağlık alandan baskılanan terör örgütü yapılanması artık otoriteyle, merkezi otoriteyle temas haline girdi ve merkezi otoriteyi tehdit etmeye başladı. Bu bence birinci önemliydi. İkinci önemli mesele de 2021'deki seçimlerden sonra gittikçe istikrara kavuşan bir Irak hükümetinden bahsediyoruz. Yani şu an daha böyle hizmet odaklı bir hükümet yapılanması var Muhammed Şah Sudani hükümetiyle beraber. Muhammed Şah Sudani hükümetinin hem iç politikada attığı adımlar hem dış politikada attığı adımlar da Türkiye ve Irak'ın yakınlaşmasına sebebiyet verdi. Irak içerisinde bir istikrar var. Biz geçtiğimiz haftalarda orsam olarak Irak'ın hem Necef Kerbela hem de Bağdat şehirlerinde bir saha çalışması gerçekleştirdik. Mesela daha önceki dönemlerde Bağdat'a gittiğimizde ya da diğer şehirlere gittiğimizde özellikle akşam saatlerinde insanlar güvenlik problemleri nedeniyle dışarı çıkmaktan imtina ediyorlardı. Özellikle Bağdat'ta. Ama şimdi gidip gördüğümüzde Bağdat'ta neredeyse 24 saat akan bir hayat var. Bu bence son derece önemli. Artık insanlar istikrara güveniyor, oradaki güvenlik problemlerinin ortadan kalktığına inanıyorlar. Çok canlı, dinamik bir hayata kavuşmuş durumda Bağdat. Bence bu son derece önemliydi. Ve diğer taraftan altyapı çalışmalarının da çok hızlandığını gördük. Şimdi kendi iç problemlerini halleden, işte DAEŞ'i, IŞİD'i sınırlayan bir ülkeden bahsediyoruz. İç politikada istikrara kavuşmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Merkezi otoritesini güçlendirebilen bir ülkeden bahsediyoruz. Aynı zamanda da kurumsal yapısını kurmaya, inşa etmeye başlayan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi böyle olunca tehdit algılamaları da değişiyor ve PKK birinci tehdit önceliğine geliyor. Şimdi karşınızda doğrudan bir muhatap buluyorsunuz ve artık müzakere edilebilir, adım atabilir noktaya geliyorsunuz. İşte bence ikinci önemli madde de buydu. Türkiye-Irak
evet.
ilişkilerinin bu aşamaya gelmesindeki en önemli sebeplerden. Özellikle Irak'ın dış politikada çizmiş olduğu tavır da bu noktada çok önemli. Bildiğiniz gibi Irak'ta bir dış müdahale var. Yani özellikle İran ve Amerika'nın çok müdahil bir süreç içerisinde götürdüğünü biliyoruz ama Muhammed Şah Sudani hükümetiyle beraber bunu kırmaya çalışan da bir Irak hükümeti var. Şimdi bu dengede tarafsız olan ve Irak'ın istikrarını her zaman destekleyen belki de bölgedeki en önemli ve tek ülke Türkiye ve Iraklılar da bunun farkına vararak Irak'ı batıya açabilecek bir kapı, işte Irak'taki bu dengeyi sağlayabilecek hem Irak'ın iç dengesini hem Irak'ın Orta Doğu'daki ve dış politikadaki dengesini destekleyebilecek ülke olarak gördükleri Türkiye ile de daha sıkı bir işbirliği geliştirme yönünde bir tavır sergilediklerini görüyoruz.
Peki hocam, şimdi çok önemli bir nokta, artık işte teröre karşı demek ki orada komple bir çalışma yürütülecek.
Evet,
Bu anlamda
evet.
PKK'nın Irak'ı yani Irak tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesi çok önemli bir adım.
Şu ana kadar öyle bir adım atmadılar. Yani Türkiye'nin zaten en önemli talebi bu. Ama tehdit düzeyini değiştirdiklerini düşünüyorum ben. Yani daha önce PKK Irak tehdit alanlarına dahi girmiyordu. Yani Irak PKK'yı bir tehdit dahi görmüyordu. Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanda işte Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren ve Irak'ın da yeni bir cephe açmak istemediği bir yapıydı. Ama biraz önce söylediğim gibi bu temas oluşunca Irak otoritesine, Irak egemenliğine saldırılar başlayınca Irak açısından da bir tehdit oluştu ve bugün itibariyle Irak'ta PKK bir yasaklı örgüt olarak ifade ediliyor.
Evet,
Yani
yani
terör örgütü
yasaklı örgütü,
seviyesine
evet.
getiremediler henüz. Türkiye'nin en büyük talebi bu ama yasaklı örgüt olarak ilan edilmesinin anlamı artık bir şekilde somut adımların atmasında beraberinde getirecek.
Ben
Çünkü
de
bir
bu adımı atacak
sorumluluk.
mı diye aslında soracaktım orada,
Evet.
terör örgütü olarak kabul etmesiyle ilgili. Çünkü terör örgütü olarak kabul ederse buna yönelik bir eylem planı
Evet.
gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki yasaklı örgüt olması dahi, yani burada Türkiye ve Irak açısından nasıl bir ortak eylem planı yapılabilir ve birazdan aslında sorularımızın içinde de var, bir kalkınma yolu projesi var.
Evet.
Yani siz Sudani hükümetinin özellikle Irak'ın içerideki yapısını düzeltmesiyle ilgili adımlar attığını söylemiştiniz. Bu kalkınma yolu projesi de belki de bambaşka bir yere getirecek.
Irak'ın
Burada
geleceği projesi olarak ifade ediliyor bu
evet,
proje Irak.
PKK'ya yönelik burada nasıl bir ortak eylem planı yürütülebilir?
Şimdi öncelikle doğru söylüyorsunuz. Yani PKK'ya karşı artık bir somut adım atması gerekiyor. Çünkü yasaklı bir örgüt, yasaklı bir örgüt Irak topraklarında barınması işte hep söyledikleri anayasanın ihlali anlamına geliyor. Aynı zamanda Türkiye işte terörle mücadele ederken Irak anayasasının da egemenliğini sağlıyordu aslında bir nebze. Baktığınızda bu bence önemli bir meseleydi. Iraklar bunu çok iyi anlamış durumda. Şimdi Iraklarla müzakere işte dediniz ya diplomasi çıkartması yapıldı. Aslında diplomasi çıkartması yaz aylarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ziyaretiyle başladı ve ardından hem Yaşar Güler'in hem MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın tekil ziyaretlerinin ardından bütüncül ziyaretlerle tamamlandı ve Irak'tan da Türkiye'ye çok fazlasıyla heyet geldi. Yani bu aslında sadece bugün oluşmuş bir mesele değil. Bu bir sürecin parçası. Bu ilmek ilmek dokunmuş. Hakikaten derler ya hani bir süreç aslında ve Türkiye artık Irak'a yönelik haklılığını ortaya koymuş. Yani PKK ile mücadelede ne kadar haklı bir durumda olduğunu ortaya koymuş durumda. Irak da bunun çok farkında ve PKK'ya karşı atılacak adımları hesaplama aşamasında şu an itibariyle. Zaten halihazırda geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir televizyon kanalına vermiş olduğu röportajda da net olarak ifade etti. Zaten halihazırda yürütülen bir istihbarat ve bilgi paylaşımı var PKK'ya karşı. Şimdi bunun Irak tarafından sahadaki uygulamalarının ne olacağını göreceğiz. Bu noktada bence birkaç alana dikkat çekmek lazım. Bir işte belki Süleymaniye noktasını biraz daha
Evet.
derinleştirebiliriz burada. Çünkü artık Süleymaniye PKK için bir yaşam alanı.
Süleymaniye'deki KYB, Kürdistan Yurtseverler Birliği.
Evet.
Siz de son yazınızda aslında yazdınız. Ben o yazıyı da okudum.
Evet.
Ve Dışişleri Bakanı Sayın Fidan da bir televizyon programında özellikle vurguladı. Bunu birkaç defa
Ulusal
vurguladı.
güvenlik problemi olarak
Ulusal,
ifade etti.
evet, kesinlikle. Türkiye burada neyi bekliyor? Süleymaniye konusu neden çözülemiyor?
Yani diğer alanları da bir sayalım. Süleymaniye'yi ondan
Tabii,
sonra
tabii,
geçelim izin
tabii.
verirseniz. Süleymaniye bu işin kilit noktası. Çünkü Kandil Süleymaniye sınırları içerisinde. Bir kere onu ifade etmek lazım. Kandil eski Kandil değil. Bunu Savunma Bakanı Yaşar Güler de ifade etti. Kandil Türkiye sınırından 120 kilometre uzaklıkta. Biraz daha güneyinde Assos var. Şu an itibariyle terör örgütü varlığının Assos'ta daha yoğun bir biçimde konuşlandığı ifade ediliyor. Bu da önemli. O yüzden yani Süleymaniye hem dağdaki işte teröristler hem de şehir yapılanması açısından çok kritik ve Süleymaniye'nin konusunda Irak'ın da adım atması gerekecek. Irak tek başına bireysel adım atabilir mi? Bu biraz zor gözüküyor. Zira Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin sınırları dahilinde ve KYB tamamen hükmettiği bir alan. Ama son süreçte KYB ve Irak Merkezi Hükümet arasında gelişen ilişkiler dikkate alındığında merkezi hükümetin KYB üzerinde bir baskısı söz konusu olabilir. Bence bu önemli. Tabii diğer taraftan Mahmur da çok önemli. Mahmur endoktrinizasyon merkezi haline getirilmiş durumda PKK tarafından. Oradaki yani orası güya bir mülteci kampı ama mülteci kampıyla alakası yok. Tam bir militan eğitim kampına
Sayın
dönüşmüş durumda.
Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız 2021 yılında yani mahmur şeyin arka bahçesi olduğu gibi
Tabii,
bir ifade
tabii ki.
kullanmıştı. Özellikle iç bölgeye yerleşiyor ve bunun endişesini sadece Türkiye'nin değil Irak'ın da duyması
Tabii
gerektiğini
ki, tabii ki ki
vurgulamıştı.
yani bunu Türkiye'deki işte o misafirlerin olmuş olduğu kamplardaki yani Suriyeli işte geçici sığınmacıların
BM
olduğu
kampı
kampların
olarak gözüküyor yanlış
öyle düşünmemek
hatırlamıyorsam.
lazım. BM kampı gibi ama normal bir
Evet
şehir,
evet
bir
yani.
mahalle yapılanması, bir
Öyle
ki
gözüküyor yani.
12-13 bin kişi yaşıyor burada ve buraya giriş çıkışlar da serbest. Yani buradaki insanlar işte Erbil'e gidip çok rahat çalışıp geri yerlerine dönüyorlar da giriş çıkış sınırlanmamıştı. Ama hem IKB'yi hem Irak Merkezi Hükümeti bu kampa giriş çıkışı sınırladı. Çünkü buradan nasıl bir tehdit üretildiğinin farkında. Bunlar gizli bilgiler ya da hani saklı bilgiler değil. Açın sosyal medya hesaplarını. Mahmur kampının sosyal medya hesapları var. Sosyal medya hesaplarında terörist başı Abdullah Öcalan'ın nasıl güzellemesinin yapıldığı, okullarda nasıl fotoğraflarının en baş köşeye konduğu, işte nasıl ki terör örgütünün desteklendiğini zaten sosyal medya hesaplarında yayınladıkları videolardan, televizyon şeylerden, fotoğraflardan görebilirsiniz. Yani gizli bir şey söylemiyoruz burada. Diğer taraftan tabii üçüncü belki ana nokta Sincar. Belki de işte Kalkınma Yolu projesinden bahsederken Sincar'ın ne olacağı da çok önemli. Çünkü Kalkınma Yolu projesi neyi içeriyor? Irak'ın Basra kentinden yani en güneydeki kenti olan Basra kentindeki Fav limanından Türkiye sınırına kadar bir demir yolu hattı ve karayolu hattının yapılmasını planlıyor. Takriben 1200 kilometre sürecek. Bunun özellikle kuzeydeki kısmı Sincar bölgesinin noktasından geçiyor ve burada yoğun bir PKK varlığı var. Aynı zamanda Suriye-Irak arasındaki geçişkenliği de bölecek bir proje bu. O yüzden bu hattın güvenliğinin sağlanması için de eğer Iraklılar buna geleceğin projesi olarak bakıyorlarsa işte terör örgütü PKK ile mücadele etmek zorunda kalacaklar. Çünkü bu hattın güvenliği önemli. Eğer bu hattaki özellikle kuzey o Sincar ve Telefer çevresindeki güvenlik sağlanamazsa bu hattın işlemesi de çok kolay olmayacaktır. O yüzden ben önümüzdeki süreçte terör örgütü PKK'ya karşı Irak Merkezi Hükümeti'nin de daha somut adımlar atmasını
Burada Türkiye ile
bekliyorum.
belki bir işbirliği
Zaman zaman
üzerinden
ortak operasyonlar olabileceği konuşuluyor.
yol açar şey
Evet,
yapar.
ortak
Bunları da
operasyonlar
göreceğiz.
olabileceği konuşuluyor. Şehir yapılanmalarına yönelik, mesela Kerkük'te de önemli bir varlığı var PKK'nın, bunu biliyoruz. Buralardaki istikrarsızlığı artırabilirler. O nedenle Irak Merkezi Hükümeti'nin özellikle şehir yapılanmasına dair daha etkili çalışmalar üretmesi gerekecek.
Şöyle diyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı da hani bu kalkınma yolu projesini hem Türkiye'nin güvenliği açısından hem Irak'ın güvenliği açısından hem de her iki ülkenin ticaret hacminin gelişmesi bu sadece bölge için yani Türkiye ve Irak için değil onun ulaşacağı o
Bölge
güzergahta
için mi
gidecek
kalkınma modeli?
bölge için bütün Körfez ülkeleri için muhatap olan bütün Körfez ülkeleri için bir çünkü dünya ticaret yoluna baktığımızda genelde Kızıldeniz üzerinden giden bir güzergah görüyoruz. Fakat burada bambaşka işte Basra Körfezi'nden Körfez ülkelerinin işte orada Katar, Birleşik Arap Emirlikleri yani Körfez'in muhataplarının da bundan yararlanabileceği bir proje. Peki bu neden bu kadar önemli ve nereye götürecek? Hem ticaret anlamında hem siyaset anlamında.
Bu söylediğiniz gibi şu konuda çok haklısınız. Sadece Türkiye ve Irak'ı ilgilendiren bir proje değil Kalkınma Yolu projesi. Hem bölgesel denklemi değiştirecek ve istikrarı getirecek bir proje. Ki ben de son yazımda Orta Doğu için umut olarak ifade etmiştim. Hem de küresel düzeydeki dengeleri değiştirecek ve küresel ticarete rahatlama sağlatacak bir proje. Şimdi neden? Bir, Rusya-Ukrayna krizine bakalım. Rusya-Ukrayna krizine hala sonuç bulabilmiş ve Doğu-Batı ticareti bu noktada ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Batı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin enerji tedariki anlamında çok ciddi sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Diğer taraftan İsrail'in Gazze müdahalesi sonrası Yemen'deki Husilerin Aden Körfezi'nde yapmış oldukları eylemler, uluslararası ticareti, Doğu-Batı eksenli ticareti son derece olumsuz etkiledi ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi yine Kızıldeniz bazlı gelişmeler de küresel ticareti olumsuz etkiledi. Şimdi Güney Afrika yoluna baktığımızda ise yani burada gemi taşımacılığı yani navlun ücretleri son derece yüksek ve ticaretin de daha pahalılaşmasına sebebiyet
Tekelleşiyor bir
veriyor.
anlamda.
Ve bu noktada uluslararası şirketler de Güney Afrika yolunu tercih etmiyor. Bir kısa yol bulunması lazım. Bu yollardan bir tanesi işte yine Çin'in Kuşak Yol projesiyle orta koridor olarak ifade edilen projeydi ki Zengezur koridoru bu noktada çok önemli. Yine Türkiye üzerinden geçiyor. Diğer güney hattına baktığımızda yine İran üzerinden Türkiye'ye geçmesi gereken bir proje var. Bu konuşuluyor. Ama Türkiye çok daha başka bir projeyi ortaya atarak bu noktada kalkınma yolunu ortaya koydu. Şimdi bakın yani aslında Türkiye ve Irak'ın işbirliği nelere yol açıyor ki sadece buna bir yol projesi olarak bakmayalım Sefa Bey. Yani bu Türkiye Irak'ta işte Irak'ın Fav limanından Türkiye sınırına kadar gelebilecek bir demir yolu ve karayolu hattı projesi işte buradan işte tırlar gelip gidecek, eşya taşınacak, emtia taşınacak falan böyle değil. Aynı zamanda bu hattın geçmiş olduğu yerlerde bir kalkınma modeli uygulanacak. Sanayi siteleri kurulacak, ticaret merkezleri kurulacak, belki bölgesel serbest ticaret
Bölgeleri
bölgeleri oluşturulabilir bölgesel anlamda. Buna özellikle Katar ve Birleşik Arap
bu
Emirlikleri gibi
Irak'ın yeniden yapılanması demek aynı zamanda.
tabii ki, tabii ki. Yani düşünün 1980'den beri bir fiil savaş içerisinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. 88 Irak-İran Savaşı, 1991 Birinci Körfez Müdahalesi, 1996'da işte ambargolar uygulanıyor BM'ye. Burada iç karışıklıklar var. Nitekim Irak'ın kuzeyinde ve güneyinde uçuş yasak bölgeleri oluşturuluyor. 2003'te Amerikan müdahalesi, yani 2006'da Mezhep Savaşı, 2010'da El-Kaide, 2014'te IŞİD. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 40 yıldır savaş içerisinde olan bir fiil, savaş içerisinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve son 2-3 yılında da kalkınma hamleleri yapan bir ülke. Bu projeye ne kadar önem verdiklerini de bu noktada görebiliriz. O yüzden kalkınma yolu, evet Türkiye açısından da önemli, Doğu-Batı hattı ve Kuzey-Güney hattı açısından da önemli. Türkiye'nin bir hub olma meselesi gündeme geldiğinde ama her şeyden önce bölgeyi de kalkındıracak bir proje, Irak'ı da rahatlatacak bir proje. O yüzden Iraklılar buna Irak'ın geleceği projesi olarak ifade ediyorlar.
Evet, bu Türkiye'nin sınırından başlayacak dediğimiz bölgeler aslında hep birbirine bağlı. PKK'nın da oradan temizlenmesi gerekiyor. İşte
Tabii,
Haftanin,
tabii.
Zap, Metina, Avaşin, Hakurk, belki içeride biraz da az önce konuştuğumuz gibi Mahmur bölgesi ki hani yol, güzergah genel anlamda işte Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat bunun gibi Irak'ın çok büyük şehirlerini
Tabii,
de
tabii.
tekrar yeniden yapılandıracak bir proje olarak önümüze çıkıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde daha geniş kapsamlı bununla ilgili adımları da görmek nasip olur. Çünkü hem Türkiye için hem bölge için hem Körfez ülkeleri için sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Ama buradaki en büyük engellerden biri de tabii ki iç güvenlik,
Aynen öyle.
Irak'ın iç güvenliği, yine sınır güvenliği. Yine dediğim gibi burada bir kazan kazan belki portresi bize önümüze çıkacak. Hocam son eklemek istediğiniz notlarınız varsa
Yani sadece kalkınma yoluyla ilgili şunu söylemek lazım. Kalkınma yoluyla ilgili somut adımlar atılıyor. Fav Limanı 2028 yılında bitirilmek üzere planlanmış durumda. Neredeyse %70'i bitti. Bu iki ayaklı çünkü. Önce Fav Limanı bitirilecek, daha sonrasında diğer yollar yapılacak ama Türkiye'nin de desteğiyle Irak içerisindeki demir yolu hatları tekrar revize ediliyor. Bu da önemli. Ulaştırma Bakanlığı, özellikle iki ülke arasındaki Ulaştırma Bakanlığı arasında görüşmeler var. Yani ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle beraber eğer 7 alandaki o komitelerde kurulur ve aktif çalışmaya başlarsa kalkınma yoluna biz çok daha fazla umutla bakabiliriz. Hakikaten ben bunun Orta Doğu'daki o istikrar için yeni bir umut olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü Irak baktığımızda Irak Orta Doğu'nun merkez ülkesi. Şimdi şöyle Orta Doğu haritasını alıp karşınıza baktığınızda işte Suudi Arabistan, Türkiye, İran gibi bölgesel üç önemli ülke var. Körfez'e açılımı var. Yani ve bir geçiş hattı. Sosyal geçiş hattı, ekonomik geçiş hattı, siyasi geçiş hattı. O yüzden Irak'ın istikrarı demek, Orta Doğu'nun da istikrarı demek ki bu hani klasik tabirdir. Irak için Orta Doğu'nun minyatürü derler. O yüzden Irak istikrara kavuşursa Orta Doğu'da en azından daha nispeten istikrarlı hale gelebilir diye düşünüyorum ben.
evet, inşallah biz de bunu bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin kuzeyine baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşı, bir taraftan doğu kısmına baktığımızda her ne kadar şu anda bir sıkıntı olmuyor, yani durmuş gözükse de Ermenistan,
Her zaman bir
Azerbaycan
ateş
bir
var orada.
ateş var. Güneye bakıyorsunuz, Suriye tarafı zaten hep karma karışık.
Doğu
Batı
Akdeniz.
Doğu Akdeniz'de meselesi var bir yandan Türkiye'nin önünde derken bir yerlerde artık bir
İstikrarın
sabit
bulunması lazım. Evet.
istikrarın olması lazım. İnşallah biz de bugünleri
İnşallah.
görürüz diye çok teşekkür
Ben
ediyorum.
teşekkür ederim.
Orsam Irak Koordinatörü Doktor Bilgay Duman bizlerle birlikteydi. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını nereden dinliyor veya şu anki gibi izliyorsanız takip etmeyi unutmayın diye tekrar hatırlatalım. Hoşça kalın.